Ayrım 11, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 107. Dandera Nehri çağlayanlarına ulaştıkları zaman Boris'in büyük kamyonunun gelmiş olduğunu gördüler. Çadırlar kurulmuş, aşçı da onlar için çay demlemişti. Boris onları aşçı kadar memnunlukla karşılamadı. Nicholas kamyonunu aldığı için adamı yumuşatmaya çalışırken Rus somurtup sessizlik içinde onu dinledi. Ancak akşamın ilk vodkasından sonra konuşacak kadar yumuşadı.
''Güya katırlar bizi burada bekleyecekti. Bu adamlar için zamanın hiç önemi yok. Katırlar gelmedikçe uçurumdan aşağıya inemeyiz.''
Nicholas bıkınca dedi, ''onlar gelinceye kadar ben de tüfeğimi kullanırım. Afrika'da acele etmek hiçbir işe yaramaz. Bu sadece insanın sinirlerini yıpratır.'' Ertesi sabah ağır ağır kahvaltı ettikten sonra Nicholas tüfekliğini getirmeye gitti. Katırlar hala görünürde yoktu. İngiliz tüfeği kılıfından çıkardığı zaman Boris silahı ondan alarak dikkatle inceledi.
''Eski bir tüfek mi
bu?'' İngiliz başını salladı. ''1926'da yapılmış. Büyük babam bunu kendisi için ısmarlamış.''
''O günlerde silah yapmayı iyi biliyorlarmış. Son zamanlarda yaptıkları fabrikasyon mallar gibi değil bu.''
Boris bir eleştirmen edasıyla dudaklarını büzdü. ''Kısa Mauser Obendorf çift dedik. Çok güzel. Ama namlusu değiştirilmiş değil mi?'' ''Asıl namlusu patlamıştı. Ben onun yerine bir şilen taktırdım. Bununla 100 adım öteden bir sivrisineğin kanadını bile vurabilirsin.''
''Boris 7x57 kalibre değil mi?'' diye sordu.
Nicholas düzeltti. ''Aslında bu 275 Rigby.'' Rus burun kıvırdı.
''Aynı kartuş. Ama siz İngilizler tersiğiniz yüzünden buna başka bir ad veriyorsunuz.''
Boris güldü. ''Bu 9750 gramlık bir kurşunu saniyede 840 metre hızla atıyor. Güzel bir tüfek. En iyilerinden biri.'' Nicholas, ''Bu övgünün benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin aziz dostum.'' diye mırıldandı. İngilizce konuşuyordu. Boris silahı ona geri verirken bir kahkaha attı.
''İngiliz şakaları. Siz İngilizlerin şakalarına bayılıyorum.''
Nicholas elinde küçük tüfeği koydu. Kılıfla kamptan ayrılırken Royan da onun peşinden nehrin kıyısına indi. Adamın branda bezinden yapılmış iki küçük çuvala nehir kumu doldurmasına yardım etti. Nicholas onları uygun bir kayanın üzerine yerleştirdi. Böylece tüfek için uygun ve yumuşak bir destek oluşturdular. İngiliz 200 metre kadar öteye de bir karton kutu koydu. Bunun üzerine Beasley tipi bir nişangahı bantla tutturmuştu. Adam Roy'un beklediği yere dönerek silahın durduğu kayanın arkasına yerleşti. Roy'un o zarif, adeta kadınımsı silahın sesi için hiç de hazırlıklı değildi. Fena halde irkildi ve kulakları uğuldadı. ''Kadın, ne korkunç bir şey bu!'' diye bağırdı. ''O güzel hayvanları böyle güçlü bir silahla nasıl vurabiliyorsun?'' Nicholas dürbünle hedefteki kurşun deliğine baktı.
''Bundan tüfek diye söz et. Onları başka bir silahla vurmamı mı tercih edersin? Yoksa sopayla vura vura öldürmemi mi?''
Kurşun tam hedefin 7 santim sağına ve 2 santim aşağısına gelmişti. Nicholas teleskopu ayarlarken açıklamaya çalıştı. ''Kurallara uyan bir avcı hayvanı mümkün olduğunca çabuk ve temiz öldürmeye çalışır. Bunun için de avına hissettirmeden iyice yaklaşır. Uygun güçte bir silah kullanır ve ustalıkla nişan almaya çalışır.'' Ondan sonraki kurşunu hedefin biraz yukarısına geldi. Adam bu uzaklıktan kurşunun hedefin 7 santim yukarısına girmesini istiyordu. Tekrar nişan aldı. Royan silah ya da tüfek diyerek itiraz etti. ''Tanrı'nın yarattığı canlıları öldürmek istemeni anlayamıyorum.'' ''Bunu sana hiçbir zaman tam anlamıyla anlatamam.'' Nicholas dikkatle nişan alarak bir el ateş etti. Bu sefer kurşun tam istediği gibi 7 santim yukarıya geldi. ''Bu atavistik bir dürtü. Kendini uygar ve kültürlü sayan insanların pek azı bunu reddedebilir.'' Yeniden ateş etti. ''Bazıları bu uğurda yönetim kurullarının toplantı salonlarında çaba harcarlar. Bazıları golf sahasında ya da tenis kortunda. Bazıları ise son balığı olan nehirlerde, okyanusların derinliklerinde ya da av alanında.'' İlk ikisinde yanılmadığını anlamak için tekrar ateş etti. ''Tanrıların yarattığı canlılara gelince, onları bize o verdi. Sen ona inanıyorsun. Bana 10. bölümden 12. ve 13. ayetleri söyle.''
''Üzgünüm.'' Roy'un başını salladı. ''Sen söyle.''
Nicholas bu isteği yerine getirdi. Dünyanın bütün dört ayaklı hayvanları ve vahşi hayvanlar, yerde sürünen yaratıklar ve havada uçan kanatlılar. Ve o bir ses duydu. Kalk Peter, öldür ve ye. Kadın sahte bir çaresizlikle, sen avukat olmalıymışsın diyerek inledi. Adam ekledi, ya da bir rahip. Hedefi almak için ilerledi. Son üç kurşun hedefin tam 7 santim yukarısında birbirine yakın 3 delik açmıştı. İngiliz küçük tüfeğin kabzasına vurdu. Aferin sana güzel sevgilim, Lucrezia Borgia'm. Tüfeğe bu adı hem güzel hem de öldürücü olduğu için vermişti. Silahı deri kılıfına koydu. İkisi birlikte ilerlediler. Kampa yaklaşırlarken Nicholas birdenbire durdu. Konuklarımız var. Dürbünü gözlerine götürdü. Hah, çalıların arasından bir şeylerin çıkmasını sağladık. Orada duran bir Pegasus kamyonu. Yanılmıyorsam konuklarımızdan biri o abilenli, sevimli genç. Gel kampa inip neler olduğunu anlayalım. Kampa iyice yaklaştıkları zaman yeşilli kırmızılı Pegasus kamyonunun etrafında 12 ya da daha fazla silahlı askerin beklediğini gördüler. Jake Helm ile Etiyopyalı subay yemek çadırının önünde tentenin altında oturmuş, Boris ile ciddi ve heyecanlı bir konuşmaya dalmışlardı. Nicholas tentenin altına girer girmez Boris ona gözlüklü Etiyopyalı subayı tanıttı. Bu Güney Gojan bölgesinin askeri komutanı Albay Tuma Nogo. Nicholas adama memnun oldum diyerek selam verdi. Ama Tuma Nogo onun bu nezaketini aldırmadı. Sertçe emretti. Pasaportunuzu ve silah ruhsatınızı verin. Onlara bakacağım. Jake Helm ise sakin sakin pis kokulu sönmüş bir sigaranın ucunu çiğniyordu. Nicholas evet tabii deyip başını sallayarak çantasını almak için kendi çadırına gitti. Daha sonra belgeleri yemek masasının üzerine koyarak subaya gülümsedi. Herhalde diğer belgeleri de görmek istersiniz. Bu İngiliz Dışişleri Bakanı'nın bir tanıtma mektubu. Bu da Addis Ababa'daki İngiliz elçisininki. Bu mektubu bana Etiyopya'nın Londra Büyükelçisi verdi. Bu da sizin savunma bakanınız General Siya Abraha'nın izin kağıdı. Albay adeta dehşetle resmi başlıkları, kırmızı kurdeleli mühürlere baktı. Altın çerçeveli gözlüğünün gölgelediği gözlerinde hayret ve şaşkınlık vardı. Sir, ayağa fırlayarak selam verdi. Siz General Abraha'nın dostu musunuz? Bunu bilmiyordum. Bana kimse söylemedi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Tekrar selam verdi. Utancı onu hantallaştırıp beceriksizleştirmişti. Sizi sadece uyarmak istemiştim. Pegasus şirketi sondaj yapıyor. Tabii patlamalar da var ve sizin için tehlikeli olabilir. Lütfen dikkatli davranın. Ayrıca bu bölgede pek çok şufta da var. Haydutlar, kanun kaçakları. Albay Nogo iyice şaşalamıştı. Sözleri zorlukla anlaşılıyordu. Durup kendini toparlamak için derin bir soluk aldı. Anlayacağınız bana Pegasus'ta çalışanlar için refakatçiler sağlamam emredildi. Buradayken bir sorun çıkarsa ya da herhangi bir nedenle yardım gerekirse beni aramanız yeterli olur efendim. Çok naziksiniz albay. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim efendim. Nogo üçüncü kez selam vererek geri geri Pegasus kamyonuna doğru gitti. Teksaslı ustabaşı da onu izledi. Jake Helm oraya geldiğinden beri bir tek kelime bile söylememişti. Şimdi de hoşça kalın demedi. Kamyon uzaklaşırken Albay Nogo pencereden Nicholas'ı dördüncü ve sonuncu kez selamladı. Nicholas elini kayıtsızca sallayarak bu selama karşılık verirken Roy'na tamam dedi, bizim lehimize bir puan. Hiç olmazsa Bay Pegasus'un bir nedenle bizim yakınında olmamızı istemediği anlaşılıyor. Onun tekrar saldırıya geçmesini bekleyebiliriz. Adamla kadın yemek çadırının önünde oturan Boris'in yanına gittiler. İngiliz ona artık katırlar şart dedi. Adamlarımdan üçünü onları bulmaları için köye yolladım. Dün burada olmaları gerekirdi. Katırlar ertesi sabah erkenden getirildi. 6 iri sağlam hayvan. Her birini yine binici pantolonu giymiş ve şala bürünmüş yerliler sürüyordu. Birkaç saat içerisinde eşyalar hayvanlara yüklendi. Artık uçuruma inmeye hazırdılar. Boris patikanın başında durarak vadiye doğru baktı. Bu seferlik olsun o müthiş meyilli yamaç ve uçurumun görkemi hayranlık duymasına ve davranışlarında değişikliğe neden olmuştu. Kendisinden beklenmeyecek filozofça bir tavırla diğerlerini uyardı. Artık bir başka çağdaki bir başka ülkeye gireceksiniz. Bu yolun 2000 yıllık olduğu söyleniyor. Yani İsa ile yaşıt olduğu. Ellerini iki yana açtı. Debra Maryam'daki yaşlı rahip, Meryem'in İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra İsrail'den kaçarken buradan geçtiğini söylüyor. Başını salladı. Ama bu insanlar her şeye inanırlar zaten. Sonra patikaya saptı. Yol dik kayaya oyulmuştu. Öyle bir meyil yapıyordu ki yolcular aşağıya inerken her adım kasıkları ve dizlerindeki kirişleri ve tendonlarını geriyor, bel kemiklerinin zorlanmasına neden oluyordu. Daha bozuk ve dik yerlerde sanki bir merdivenden iniyorlarmış gibi ellerini de kullanmak zorunda kalıyorlardı. İnsana katırların sırtlarındaki ağır yükle onların peşinden aşağıya inmeleri imkansızmış gibi geliyordu. Cesur hayvanlar her kayaya oyulmuş basamaktan inerken hızla ön ayaklarının üzerine düşüyorlar, sonra da durup bir sonraki basamağa atlamak için hazırlanıyorlardı. Keçi yolu öylesine dardı ki yükler yandaki kayaya sürünüyorlardı. Diğer taraftaysa başlarını döndüren o uçurum vardı. Keçi yolu bir açı yaparak yön değiştirdiğinde katırlar orayı tek hareketle dönemiyorlardı. Geriliyor, sonra usul usul ilerliyorlardı. Korkuyla titrerken gözlerinin akları ortaya çıkıyordu. Sürücüler çılgınca bağırarak, kamçıları şaklatarak onları ilerlemeye zorluyorlardı. Yol bazı yerlerde dağın içine giriyor, erozyonun dimdik duvardan ayırdığı iri kayalar ve sivri taşların arasından geçiyordu. Bu yerlerde yol öyle daralıyordu ki katırların sırtlarındaki yükler indiriliyor ve onları sürücüler taşımak zorunda kalıyordu. Yükler daha ileride tekrar hayvanların sırtlarına vuruluyordu. Bir ara Roy'un hayretle "Bakın!" diye bağırarak uçurumu işaret etti. Kara bir akbaba kanatlarını açmış yükseliyordu. Kuş onların hemen yakınından geçti. Pembe, çıplak derilerin sarktığı iğrenç kafasını çevirip ifadesiz kara gözleriyle onlara baktı. Sonra da uzaklaştı. Nicholas kadına vadiden yükselen sıcak hava akımından yararlanıyor diye açıkladı. Kendileriyle aynı hizadaki iri bir kayayı işaret ederek ekledi. İşte bak akbaba yuvalarından biri. Ulaşılması imkansız raf gibi bir yere çalı çırpı yığılmıştı. Yıllar boyunca orada yaşamış olan kuşların pislikleri kayanın yüzeyinde parlak beyaz çizgiler oluşturmuştu. Oradan bile çürümüş et ve pislik kokusunu duyabiliyorlardı. Bütün gün o tehlikeli keçi yolundan aşağıya doğru indiler. Akşama doğru yolu ancak yarılayabilmişlerdi. Bu noktada yol bir dönüş yapıyordu. Grup ilerideki çağlayanların gürültüsünü duydu. Onlar bir kayayı dönüp çağlayanları gördükleri sırada ses giderek yükseldi, gök gürültüsüyle karışık bir kükremeye dönüştü. Akıntının neden olduğu rüzgar onları savurunca dik kayalara tutunmak zorunda kaldılar. Su damlacıkları etraflarında uçuşuyor, yüzlerini ıslatıyordu. Ama Etiyopyalı rehberleri onları yola devama zorladı. Hepsine de hala yüzlerce metre aşağıdaki uçuruma yuvarlanacaklarmış gibi geliyordu. Sonra sanki bir mucize olur gibi sular ayrıldı ve yolcular o yarı saydam ışıltılı perdenin arkasında yosunla kaplı ıslak kayadaki mağaramsı bir yere girdiler. Burayı akan sular yüzyıllar boyunca kayaya oymuşlardı. Bu loş yere gelen ışık çağlayandan süzülüyordu. Esrarlı yeşil bir ışıktı bu. Sanki denizin dibindeki bir mağaradaydılar. "Boris bu gece burada uyuyacağız," diye açıkladı. Diğerlerinin şaşkınlığının onu eğlendirdiği belliydi. Mağaranın tabanına yığılmış olan odunları ve ocağın yukarısındaki dumandan kararmış kayayı işaret etti. Aşağıdaki manastırda yaşayan keşişlere yiyecek ve malzeme taşıyan katırcılar burayı yüzyıllardan beri kullanıyorlar. Mağaraya girdikleri zaman çağlayanın sesi boğu, komurtulu bir fon müziğine dönüştü. Boris'in adamları ateş yaktılar. Mağarada o zaman sıcak ve rahat bir yer halini aldı. Nicholas o eski askerlere özgü ustalıkla en rahat yeri seçti. Uyku tulumunu mağaranın dibindeki bir köşeye koydu. Roy'un da doğal olarak kendi tulumunu onunkinin yanına serdi. Kayanın üzerinden alışık olmadıkları bir biçimde aşağıya inerken iyice yorulmuşlardı. Akşam yemeğinden sonra dostça bir sessizlik içinde uyku tulumlarının içine girerek ateşin mağaranın tavanında yaptığı ışık oyunlarını seyrettiler. Ryan düşün diye fısıldadı. Yarın ihtiyar Taita'nın adımlarını izleyeceğiz.
Nicholas gülümsedi. Meryem'i de unutma.
Kadın sen kötü, kuşkucu bir adamsın diyerek içini çekti. Üstelik horladığından da eminim.
Adam bunu kötü bir tecrübeyle öğreneceksin dedi. Ama Ryan ondan önce uykuya daldı. Sessiz ve düzgün soluk alıyordu.
Nicholas bu sesi suyun uğultusu arasında zorlukla duyabiliyordu. Çok uzun bir süreden beri yanında güzel bir kadın yatmamıştı. Ryan'ın uykuya daldığından iyice emin olduktan sonra elini uzatarak usulca onun yanağına dokundu.
''Şefkatle güzel rüyalar görmeni dilerim küçüğüm.'' diye fısıldadı. ''Çok yoğun bir gün geçirdin. Çoğu zaman küçük kızı uykuya dalarken ona da böyle söylerdi.''
Katırcılar şafaktan çok önce kalktılar. Işık bastıkları yeri görmelerini sağlayacak kadar parlaklaşınca grup yola çıktı. Güneşin ilk ışıkları dimdik kayanın yukarılarına vurduğu sırada onlar hala yüksektelerdi ve vadiyi kuş bakışı görebiliyorlardı. Nicholas Ryan'ı yana çekti. Diğerleri önden inmeye başladılar. İngiliz bir yer bulup oturdu ve uydu fotoğrafını Ryan'la aralarına açtı. Aşağıdaki bazı yüksek kayalara ve diğer özelliklere bakarak yönü öğrendiler.
Nicholas, Abbay Nehri buradan gözükmüyor dedi. Hala ikinci uçurumun dibinde. Onu ancak tam yukarısındayken görebileceğiz.
Yerimizi doğru tespit ettiysek nehrin şu kayanın etrafında iki kavis çizmesi gerekir.
Evet ve Dandera Nehri Abbay'la şurada, kayaların aşağısında birleşiyor.
Nicholas kabaca ölçmek için baş parmağını kullandı. Buradan 22 kilometre kadar ötede. Dandera'nın yüzyıllar boyunca yatağını pek çok yere değiştirdiği anlaşılıyor. Eski yatağı olduğunu sandığım en aşağı iki yer görüyorum. Ryan aşağıyı işaret etti. Şu ve şu. Ama orman oralara kadar yayılmış. Üzülmüştü. Ah Nicholas, burası o kadar büyük ve karışık bir yer ki buradaki gizli mezarın kapısını nasıl bulacağız?
Boris ilgiyle mezar mı diye sordu. Hangi mezar bu?
Rus onları bulmak için yoldan tekrar yukarı çıkmıştı. Nicholas'la kadın onun yaklaştığını duymamışlardı. Rus şimdi tepelerine dikilmişti.
Nicholas sakin sakin, ''Tabii Aziz Frumentius'un mezarı.'' dedi. Konuşmaları duyulduğu için endişelenmiş gibi görünmüyordu.
Ryan da yine kayıtsızca ekledi. ''Manastır ona adanmış değil mi?'' Bir taraftan da fotoğrafı rulo gibi sarıyordu.
Dağ, Boris başını salladı. Düş kırıklığına uğramış gibi bir hali vardı. Sanki daha ilginç bir şey duymayı ummuştu. Evet, Aziz Frumentius. Ama sizin mezarı ziyaret etmenize izin vermezler. Kimseyi manastırın iç bölümüne sokmuyorlar. Sadece keşişler oraya girebiliyor.
Kepini çıkarıp başını kaşadı.
Bu hafta timkat töreni var. Tabotun kutsanması. Aşağıda heyecan verici pek çok şey göreceğiz. Onların çok ilginizi çekeceğinden eminim. Ama o kutsal yere giremeyecek, mezarı da göremeyeceksiniz. O mezarı gören bir tek beyaz adamla bile karşılaşmadım.
Gözlerini kısarak güneşe baktı.
Yola devam etmeliyiz.
Yakınmış gibi gözüküyor ama Abba'ya ancak iki günde erişebileceğiz. Aşağıda arazi çok kötü, uzun bir yoldayız. Ünlü bir dikdik avcısı için bile öyle. Kendi şakasına kendisi neşeyle güldü, sonra da döndü. Uçurumun dibine erişirlerken yol düzleşti. Basamaklar da artık alçak ve birbirlerinden uzaktaydılar. Daha kolay ve hızla ilerlemeye başladılar. Ama havanın tadı da niteliği de değişmişti. Artık insanı canlandıran o serin dağ havası değildi. Ekvatora özgü insanı bitkin düşüren o havaydı. Ve yaklaştıkları ormanın tadını, kokusunu taşıyordu. Ryan yün şalı çıkardı. Çok sıcak.
Nicholas başını salladı. En aşağı 10 derece daha sıcak.
Ordudan kalma eski kazağını çıkardı. Bu yüzden kıvırcık saçları karıştı.
Abba'ya varmadan hava iyice ısınacak sanırım. 900 metre daha inmemiz gerekiyor.
Keçi yolu bir süre Dandera nehrini izledi. Bazen nehrin birkaç yüz metre yukarısından gidiyor, bazen bellerine kadar gelen suda ilerliyorlardı. Nehrin onları sürüklememesi için katırların küfelerine tutunuyorlardı. Sonra Dandera nehrinin yatağı iyice derinleşip iki yanı da dikleşti. Dimdik kayalar karanlık gölcüklere iniyordu. Artık suyu izlemeleri imkansızdı. Nehirden ayrılarak aşılmış tepeler ve kırmızı yüksek kayaların arasında can çekişen bir yılan gibi kıvrılıp bükülen patikayı izlediler. 3-4 kilometre ileride tekrar nehre yaklaştılar. Su bu kez sık ağaçlıklı ormanların arasından geçiyordu. Yere sarkan sarmaşıklar suyun yüzeyine sürünüyordu. Yolcular yürürken ağaçlardaki yosunlar başlarına değiyordu. Bunlar Debra Maryam'daki yaşlı rahibin sakalı gibi seyrek ve karışıktılar. Grimsi yeşil siyah benekli vervet maymunları ağaçların tepelerinden yolculara bağırıyorlardı. İnsanlar gizli yerlerine girdikleri için öfkeyle gözlerini iri iri açarak başlarını sallıyorlardı. Bir keresinde çalıların arasından ilerleyen iri bir hayvanın çıkardığı ses duyuldu. Nicholas Morris'a baktı. Rus başını sallayarak güldü. ''Hayır İngiliz, o dik dik değil. Sadece bir kudu.'' Beyaz çizgili iri ceylan yamaca dönüp onlara baktı. İri bir erkekti. Boynuzları iki yana uzanıyordu. Trompete benzeyen kulakları ve yelesiyle şahane bir hayvandı. Boris hafifçe ıslık çaldı ve tavırları birdenbire değişti. Boynuzları 125 santimden uzun. Rowland Ward'un başına da yazılır. Rus avcıların İncil'i sayılan listeyi kastediyordu. Onu avlamak istemiyor musun İngiliz? En yakındaki katıra koşarak Rigby tüfeği aldı. Sonra da yine koşarak geri döndü ve mahfazadaki silahı Nicholas'a uzattı. İngiliz başını salladı. Bırak gitsin. Ben sadece dik dik istiyorum. Kudu beyaz pudra pomponuna benzeyen kuyruğunu sallayarak tepeyi aştı. Boris öfkeyle başını sallayıp nehre tükürdü. Yollarına devam ederlerken Ryan Nicholas'a neden onu senin öldürmen için ısrar etti diye sordu. Reklam broşüründe o rekor kıracak boynuzlar çok güzel durdu da ondan. Böylece daha fazla müşteri bulurdu. Bütün gün dönemeçli yolda ilerlediler. Akşama doğru nehrin yukarısındaki bir açıklıkta kamp kurdular. Daha önce burada pek çok kervanın mola verdiği anlaşılıyordu. Yolun zamanla birkaç aşamaya ayrıldığı belliydi. Her yolcu çağlayanların yukarısından manastıra 3 günde varıyordu ve hepsi de aynı yerlerde konaklıyorlardı. Boris müşterilerine, ''Çok üzgünüm ama duş yok.'' dedi. ''Yıkanmak istiyorsanız ilk dönemeçte tehlikesiz bir gölcük var.'' Ryan Nicholas'a yalvarırcasına baktı. ''Sıcaktan ölüyorum ve ter içindeyim. Benim için nöbet tutmaz mısın? Lütfen, gerekirse sana seslenebilirim.'' Böylece Nicholas dönemeçten hemen önceki yosunlu kıyıda yattı. Kadını görmüyor ama onun soğuk suda çığlıklar atarak çırpındığını duyuyordu. Başını bir defalık çevirdiğinde akıntının Ryan'ı biraz sürüklemiş olduğunu anladı. Çünkü ağaçların arasından kadının ıslak ıslak parlayan çıplak sırtını ve kalçasını gördü. Hemen suçlulukla başını çevirdi. Ama akşam güneşinin dalların arasından süzülen ışıklarının aydınlattığı o kısacık sahnenin kendisini oldukça heyecanlandırmasına şaşırdı. Daha sonra Ryan ıslak saçlarını havluyla kurulayarak onun yanına geldi. Usulca şarkı söylüyordu. ''Sıra sende. Benim de senin için nöbet tutmamı ister misin?'' ''Ben artık büyük bir çocuğum.'' Nicholas başını salladı. Ama kadın yanından geçerken onun gözlerindeki küstahça ifadeyi fark etti. Ve birden akıntının kendisini sürüklediğinin farkında mıydı diye düşündü. Neler gördüğümü biliyor mu? Bu düşünce onu tekrar heyecanlandırdı. Nicholas yalnız başına yukarı çıkarak gölcüye gitti. Soyunduğu zaman Roy'un kendisini ne kadar etkilemiş olduğunu da anladı. Rosalind'den beri hiçbir kadın onu böyle etkilememişti. ''Buz gibi suya dalmak sana hiç de fena gelmeyecek oğlum.'' Blue Jean'ini çalıların üstüne atıp gölcüye daldı. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 116.